Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Abdullah Uçar. Abdullah Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Abdullah Hocam daha önce tekrar misafir etmiştik programımıza. Tanıyan dinleyicilerimiz de vardır. Kendiniz halk sağlığıyla uğraşıyorsunuz bildiğim kadarıyla.
Evet.
Şimdi halk sağlığı tabii netice halk sağlığı. Her şey halk sağlığını ilgilendiriyor ama kitlesel manada halk sağlığını ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz bugün. Hem insanları, insan kitlelerini, insan topluluklarını, devletleri, ekonomiyi, geleceğimizi, geçmişimizi, her şeyimizi ilgilendiren bir konu. Böyle bir merak oluşturayım önce.
Evet.
Sigaradan bahsedeceğiz bugün Abdullah Hocam.
Dünyanın en önemli konularından biri de diyebiliriz. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısından daha çok insan öldüren bir konu bu.
Yani düşün, 3. Dünya Savaşı.
Evet, yani.
Şimdi Abdullah Hocam, nereden çıktı bu sigara diye başlasak? Yani bu dert ne zaman başladı, nereden çıktı, nasıl çıktı bir anlatsanız bize.
Evet, oradan başlayalım. Nereden çıktı bu sigara meydana? Kim üretti bu sigarayı? Hangi akla hizmet çıkardılar kardeşim böyle
kim,
bir şey?
Evet, kimin aklına geldi bunu icat etmek?
Evet, kimin aklına geldi? Şimdi sigara tarihinden bahsederken şöyle bir bilgi var. Bu işin geçmişi 4000 yıl önceye kadar dayanıyor.
4000?
4000 yıl önce...
Tütün olarak herhalde o zaman.
Tütün olarak da geçiyor. Çeşitli şeylerin kurutularak yakılıp işte borularla çekilmesi, keyif verici maddelerin. Bunun içinde bugün biz ayrıştırabiliyoruz tabii. Bu esrardır, bu tütündür gibi. Belki insanlar da eskiden işte bu yaprak kurutup çekince güzel geliyor falan.
Kafayı güzel yapıyor.
Tabii yani insanlar da bunu deniyorlar ve yayılan bir şey. Etkilerini araştırmak için tabii o zamanlarda bir araştırma yok, kohort çalışması yok, bir şey yok. Haliyle neden olmasın ki yani, neden kullanmayalım? 4000 yıl öncesine kadar gidiyor ve tabii kaynaklarda suçu biraz Amerika kıtasına atıyorlar ama biz yine onu ifade edelim. Yani Amerika'da...
Dünyanın üzerinde uzun her şey Amerika'dan çıkmış.
Evet. Amerika kıtasında yerliler bunu çok sık kullanıyorlar. Hatta belki dinleyicilerimiz anımsarlar, Kızılderili tablolarını çizerken uzun bir borunun ucuna yanan bir şey koyan ve onu çeken bir Kızılderili lideri vardır grubun içerisinde. Haliyle Amerika kıtasından gelen bir şey bu ve 18. yüzyılın sonunda Avrupa'ya yayılıyor ve oradan dünyaya keşfi oluyor. Hatta 18. yüzyılın sonunda yani 1800'lerin sonunda Osmanlı bile tütünü kullanmış ve tekeli almış. Oradan bu sanayiye merakı olanlar hemen İngiltere'de fabrikalarını kurmuşlar. Ve üretim sektörü o şekilde başlamış yaklaşık 200 yıl önce. Çok tabii biz arttığı dönemlerden bahsediyoruz.
Yani bu tütünün sigara haline dönüştüğü hikaye herhalde.
Evet, evet tabii. Ya ondan öncesinde sigara formatında değil ama kuru bir ot şeklinde çekilen zamanlar elbette ki mevcut. Şöyle bir bilgi de var. Özellikle ne zaman artıyor sigara? Dünyanın başına bu bela yani ne zaman sarılıyor dersek, 1. ve 2. Dünya Savaşlarında bu olay tamamen pik yapıyor. Yani
efkarlanmış dünya halkı diyorsunuz.
Aynen öyle, efkarlanmış. Ve şunu da söyleyelim, efkarlanmış da kendisi içmemiş. Mesela Amerika ve İngiltere 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda askerlerine bilerek sigara dağıtmış.
Niye?
Çünkü sigaranın kısa dönem etkilerinde uyarıcı özelliği var. Sigarayı içirdiğiniz zaman kişiye daha uyarılmış bir vücutla daha iyi savaşabiliyor, daha iyi görebiliyor kısa bir süre için. Sonra yoksunluk sendromuna geçiyor. Yani adamı belki daha sonrasında perişan ediyorsunuz ama sonuçta kapitalistlere o anlık asker lazım. Yani dolayısıyla da bilerek dağıtılmış sigara ve 1965 yılında zaten yani dünya en çok sigara kullanımına erişiyor.
65 yılında?
Evet, yüzde
bugünden
olarak.
Bugünden daha kötüymüş o zaman?
Yüzde olarak, relatif olarak. Yoksa miktar olarak bugünü tabii ki geçemez. Yani.
O zaman yüzde kaçmış bir rakam var mı?
O zamana dair bir rakam söyleyemeyiz ama giderek düştüğünü söyleyebiliriz.
İyi çok şükür. Bir şey iyiye gidiyor yani.
Çünkü o zamanlarda bir net araştırma yok. Yalnız en geçmişe gittiğimiz araştırmalarda Amerika'da 1980'lerde başlıyor araştırmalar. Ve bu araştırmalar neticesinde giderek azalıyor. Yani %60'lar düzeyinden %40'lara, oradan daha %30'lara. Bu şekilde bir sürekli gidiş var. Haliyle sigara bu şekilde günümüze kadar gelmiş ve profesyonel bir endüstrisi var.
Maalesef.
Maalesef. Televizyonda bile reklamını belki görmüyoruz ama sanki görüyormuş gibi de ülkemizde yaygın ve dünyada da çok
var
yaygın.
Var dediğin her zaman hissediyoruz.
Maalesef, maalesef.
Peki hocam ne var sigaranın içinde? Şimdi tütün var anladık yani tütün yansa koklasak ne olacak? Yani evet. Ne yapıyor tütün? Tütün ne yapıyor? Diğer maddeler neler?
Biz sigaranın içerisindeki maddelerden bahsedelim. En baş sırada nikotini sayabiliriz. Tütünün içerisinde nikotin diye bir madde var. Nedir nikotin? Nikotin vücutta bağımlılık yapan bir madde. Yani bir insanın sigara tiryakisi olmasını, sigaraya bağımlı olmasını sağlayan esas unsur bu. Olsun ne olacak, sürekli nikotin alsın vücut diyebilir çıkıp bir tiryaki. Ne kaybederim kardeşim diyebilir. Şunu söyleyelim, sürekli nikotin aldığında vücut bütün sinir sisteminde bu madde bağımlılığa dönüşüyor ve bütün reseptörleri zayıflamaya başlıyor kişinin. Yani nikotin yokluğunda vücut tamamen strese giriyor, konsantrasyonu bozuluyor, dikkatini veremiyor, kendini güçsüz, tükenmiş, bitkin hissediyor, depresyona girebiliyor ve hemen sigara içme ihtiyacı hissediyor.
Onun İçince mutlu oluyor mu?
Saatler içerisinde kendinin rahatladığını hissediyor. Tekrar 2 saat sonra bütün bu etkiler tekrar siliniyor ve tekrar eski etkiler, kötü etkiler baş göstermeye başlıyor ve bu şekilde kişiyi bağımlı bir hale getiriyor. Kişi sürekli içmek istiyor, sürekli nikotin dozunu artırmak istiyor. Ve bu bağımlılık sigaranın diğer içinde bulunduğu maddelerden dolayı da giderek büyük sağlık sorunlarına sebep oluyor. Akciğer kanseri gibi.
Ama şimdi öncelikle nikotin bağımlılığı sağlıyor. Kanseri evet. Nikotin yapmıyor öyle mi?
Kanseri nikotin yapmıyor esasında.
Başka ne var? Ne
en yapıyor? Önemli faktör sigaralardaki katkı maddeleri.
Tütünün de doğalını bulsak aslında çok problem değil diyorsunuz.
Şöyle, tütünün doğalını bulmanız, sigarada sadece nikotin giriyor vücudunuza, başka bir şey girmiyor anlamına gelmiyor. Siz tütünü yaktığınızda siz o dumanı soluyorsunuz. Karbondioksit, zifir, katran bunları yine alıyorsunuz. Hı. Sonuçta yanmış bir şeyi içinize çekiyorsunuz dumanı. Vücut buna göre tasarlanmış bir yapı değil. Mutlaka ya o yanık dumanın içerisinde solid yani katı materyaller akciğerlerinize giriyor ve bir daha çıkmamak üzere.
Kanser riski gene var.
Evet, bu biriken materyaller sizi yine kansere götürüyor. Katkı maddeleri bunu çok hızlandırıyor. Çok fazla riski artırıyor. Mesela katran var, zifir. Hatta sigaraların üzerinde yazar. Zifir miktarı şu kadardır, zifir miktarı azaltılmıştır diye üzerinde de yazıyor. Yani içinde bu kadar zifir, hani biz deriz zifiri karanlık. Zifirden kası tam is. Yani bir dumandan sonra is oluşur. Malum eskiden sobalar vardı, borularında is oluşurdu. O borularda nasıl o is oluşuyorsa
akciğerlerinizde
o isin aynısı oluşuyor. Vücut bir savaşa giriyor o isi yok etmek için ama bu savaş maalesef bir kanserle sonuçlanabiliyor. %80 ihtimalle. Onun haricinde arsenik gibi, benzen, kadmiyum gibi, formaldehit, polonyum, krom. Toplamda sigaranın içerisinde 4000'e yakın maddeden bahsediliyor.
4000 tane maddeyi şirket niye koyuyor hocam bunun içine şimdi?
Bu maddelerin çoğu yanarken dönüşüyorlar.
He.
Ve kimyasal reaksiyonlar oluşuyor işin içerisinde. Ve şunu da söyleyelim. Keyif yapması için konuluyor esasen. Aroma konuluyor mesela.
Şimdi Abdullah hocam arseniğin ne keyfi olur Allah'ın seversen? Arseniğin niye verilir ancak?
Evet çok şükür yani biz içmiyoruz. Ama şunu söyleyelim. Mesela tiryakilere neden doğal tütün içmiyorsun derseniz eğer yani hazır sigaranın tadının daha farklı olduğunu söylüyorlar. Onun başka bir aroması oluyor. Daha mesela keyif veriyor size. Normal tütünü içerseniz rahatsız ediyor mesela. Yani onu içmek istemiyor genel kitle. O çok ender insan kullanıyor. Haliyle bu katkı maddelerinin çoğunda bu keyfi sağlamak için, daha içilebilirliğini artırmak için konuluyor açıkçası.
Yoksa kim zift yalar diyorsunuz?
Yani yok kimse şey yapmaz elbette ki.
Peki bu benzen dediğiniz, kadmiyum dediğiniz bunlar endüstriyel maddeler normalde kanser yaparlar.
Evet. Yani mesela arsenik, benzen bunlar vücuda girdikten sonra çıkması artık çok zor olan ve vücudun onları çıkarmaya çalışması sürecinde kansere sebep olan şeyler aslında. Çünkü arsenik dediğiniz madde çok küçük miktarda duman yoluyla akciğerinize giriyor. Akciğerdeki küçük alveollerin içerisine yerleşiyor ve artık vücut onu atamıyor. Çünkü o bir organik madde değil. Onu dönüştüremiyor. Normalde vücudumuz vücuda giren tüm zehirli maddeleri karaciğer, böbrek hatta deri yoluyla vücuttan atar. Böyle bir sistem söz konusu ama siz içeriye bir metal parçası sokuyorsunuz. Minimal düzeyde de olsa. Bunu vücut nasıl atabilir? Karaciğerden nasıl atabilir? Böbrekten nasıl atabilir? Haliyle akciğerinize yerleşmiş. Bunu atamazsınız. Öksürükle de çıkabilen bir şey değil bu kesinlikle.
Yani çünkü çok içenler bu X-ray cihazında ötüyorlar mı Abdullah hocam?
Çok şükür zaten ötmüyorlar, o kadar içmiyorlar da o kadar içene kadar da yaşamıyorlar zaten.
Biraz daha beklese yani, olacak diyorsunuz.
Beklese belki de oraya kadar gidebilir.
Peki Abdullah hocam bunun dışında yani bu sigara insanlar niye başlar, nasıl başlar, evet. neden gerek duyarlar? Yani ben bu seneye kadar ağzıma sigara koymadım, hiç ihtiyaç hissetmedim. Evet. İnsan niye efkarlanınca böyle bir çekiyor mu adamı sigara, ne oluyor?
Esasen şöyle, ilk sigara içildiğinde, ilk nikotin dozlarında vücut normal standardının biraz üstüne çıkıyor metabolizma olarak.
İlk daha, başta bir olumlu etki oluşuyor.
Evet, ilk bir hafta içerisinde içenler zaten o ilk bir haftaya kanıyorlar. Hani bu Pamuk Prenses hikayesinde kırmızı elma uzatır cadı. Yani bu onun gibi bir şey. Elma güzel, çok sulu, iştahlı. Ama onu yediğiniz zaman zehirleniyorsunuz. Bir hafta böyle sizi bir rahatlatıyor. Dikkatiniz daha da artıyor. Kendinizi sanki böyle yorgunluğunuz geçmiş gibi hissediyorsunuz. Ondan sonra artık başlıyorsunuz, alışıyorsunuz ve yoksunluk sendromuna geçtiğinizde zaten işin karanlık yüzü meydana çıkıyor.
Şimdi Allah gördüğümüz günden geri bırakmasın derler ya anladın mı? Böyle evet. oluyor diyorsun. Yani gördüğü günden geri kalıyor ondan sonra.
Maalesef. Sonra bırakmaya tenezzül ediyor kişi. Diyor ki ben küçücük şeyden mi bağımlılık yapacak bana?
Nedir bir sınır var mesela? Günde yarım paketle başlayanlar bağımlı
günde
oluyor
mu? Günde 3 tane içen her gün içmeye başlıyor %95 oranında. İstatistik bu şekilde. Günde 3 dal içen, paketten bahsetmiyorum. Diyelim kişi dedi ki ben bu bana bağımlılık yapmaz. Ne olacak? Birazcık dikkatimi artırsın diye günün işte şu saatinde, yoğun saatinde ben içiyorum. Günde 3 dal içenlerin %95'i her gün içer pozisyona geliyorlar.
Sonra artırıyor tabii 3'lere
kadar. Kesinlikle artırıyor ve tiryakiliğe doğru kesinlikle gidiyor. Ortalaması da günde 16'ya kadar çıkıyorlar.
Etkileri ne vücutta? Az önce bahsettiğiniz bir uyanıklığı artırır dediniz.
Sigaranın etkilerinden bahsedecek olursak kısa sürede olan etkileri var ve uzun süredeki etkileri var. Mesela kısa sürede sigara içtiğinizde kalp atışı hızlanıyor. Tansiyon yükseliyor, mide asiditesi artıyor. İdrarınız azalıyor, böbrek artık daha fazla sıvı tutmaya başlıyor. Bütün bilişsel fonksiyonlarınız bir fırtınaya giriyor aslında. Siz o fırtınada sanki daha iyiymiş gibi hissediyorsunuz. Halbuki bu beyni müthiş bir yoksunluğa hazırlıyor. Koku ve tat alma duyuları kesinlikle azalıyor. Bu iştahın azalmasına sebep oluyor giderek. Uzun süreli etkilerinde var zaten iştah azalması da. O yüzden sigara içenler böyle nasıl diyelim uzun süre içenler hani Yılmaz Güney örnek verelim Yeşilçam'dan mesela çok sigara içer. Böyle kilosuzdur yani zayıftır. Yanakları içeri göçmüştür.
Bu manada faydaları var bakın gördünüz mü?
Zayıflatıyor. Yalnız şunu söyleyelim. Birçok kişi sigarayı neden bırakmıyor? Diyor ki mesela ben sigarayı bırakırsam ya kilo alırsam ne olacak? Yani iştahsızlık sebebiyle kilo vermiş kişi. Diyor ki bırakırsam ne olacak? Onu da ilerleyen vakitlerde inşallah değineceğiz o konuya da. Uzun sürede de nefes darlığı yapıyor. Dişleri sarartıyor. Cildi kesinlikle yaşlandırıyor. Kısırlık riskini artırıyor. Sperm motilitesini azalttığı istatistik olarak sabit. Ve kişinin yani üreme fonksiyonları kesinlikle geriliyor.
Özellikle sınırda çocuk sahibi olacak bir birey bu sebeple olamayabiliyor yani.
Yani bunu kişi hele de bekar döneminde ki başlama yaşı maalesef 16 tespit edilen medyan yaş, ortalama yaş. Ve o yaştan itibaren içtiğini düşünün. Bu kişinin 26 yaşında evlendiğini düşünelim. 10 yıl içmiş oluyor. Zaten sigaranın etkilerinin kesin görülme yaşı 20. Yani 20 yıl içen bir kişide mutlaka bu etkiler çıkıyor ortaya. En geç süreyi veriyorum ben. Haliyle bu etkiler 10 yıl içerisinde kendisini göstermeye başlıyor. 20 yılın sonunda da artık işin sonu bir kansere çıkıyor. Kısırlık oluşturabiliyor, saç dökülmesi yapıyor. En büyük zaten ölümcül sonuçlarda kalp hastalıkları ve akciğer kanseri diye söyleyebiliriz.
Şimdi Abdullah Hocam bakıyorum kalp hastalıkları, akciğer, kısırlık, bir arada bir saç dökülmesi var yani.
Evet.
Orayı da boş bırakmamış.
Biz bunları söylerken dayanaklarımız var. Yani bu şey kötüdür. Bunu işte içmeyin. Sanki böyle çocuk kandırıyormuş gibi işte şuna da zarar var. Bak bu dişlerini çürütür. Öyle bir şey söylemiyoruz. Bu söylediklerimizin hepsi istatistik olarak sabit. Yani çalışmaları yapılmış, kesinlikle kanıtları ortaya konulmuş şeyler. Kitleler üzerinde yapılmış. Binlerce insan üzerinde. Ve bunlar tamamen kanıtlı bir şekilde ortaya çıkmış şeyler. Yani bana dokunmaz, bana olmaz. Yok canım o kadar da olur mu? Bu sadece direnmek oluyor. Yoksa yani biz de yapsın istemezdik. Dünyada bu kadar içiliyor. Keşke yapmasaydı, keşke akciğer kanseri olmasaydı. Ama olduğu için zaten biz şu anda bu programı da yapmış oluyoruz.
Akciğer kanseri sigara ilişkisi ne kadar? Oran verebiliyor muyuz Abdullah Hocam?
Hocam %85-90 diyelim.
Yani bu kanser olanların %90'ı sigara içen adamlardan.
Şöyle söyleyelim, akciğer kanserlerin %85-90'ı sigara ile ilişkili.
Peki şöyle desek hocam, sigara içenlerin yüzde kaç akciğer kanseri oluyor? Buna ait bir bilgi var mı mesela?
Sigara içenlerin yüzdesini hocam şu anda tam olarak bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Yani akciğer kanserlilere sorulduğu zaman, yani siz sigara içiyor, hasta öyküsünde sigara varlığı %90. Bu ne demek oluyor? Bir kişinin sigarayla ilişkilendirildiği zaman neticesinde kanser olma olasılığı çok çok yüksek. Hatta toplumda malumunuz şöyle bir savunma var. Diyor ki, ya bizim köyde bir amca var, 90 yaşına kadar sigara içti ve ölmedi, bir şey olmadı. Hatta işte benim babam da 70 yıldır içiyor, hiçbir şey olmuyor.
Damdan düştü, öldü sonra.
Evet, hiçbir şey olmuyor. Adam sapasağlam işte geziyor hala. Şimdi şöyle söyleyelim, ölenler zaten mezarda var. Yani %85-90'lık rakamın zaten 80'i zaten kanser, ya hastanede tedavi görüyor ya vefat etmiş. Ya bir şekilde...
Ama gene de %10'un 15'lik bir kısmetli evet, kitle var.
Şimdi Abdülhacım, o kısmetli
herkes
kitle...
Herkes oraya tanıyor.
Evet, şimdi herkes diyor ki herhalde ben olmam. Yani bu şeyden oluruz, bu %10'luk birimden oluruz. Sokaktaki o içen kişiyi görüyor ki o içen kişi de ne çocukluğunda aşı vurulmuş ne tıbbi bakım almış. Zaten doğal olarak seçilerek gelmiş, güçlü birisi o. O köyde doğmuş. Kardeşleri ölmüş, o yaşamış, bir sürü şeyi
atlatmış.
Tabii. Şimdi bizim genç aşılarla ayakta duran çocuğumuz diyor ki, düşünüyor ki ya 90 yaşındaki adama bir şey olmadıysa bize niye olsun? Dolayısıyla bir anımı da anlatmak isterim.
Buyurun.
Ben acil servis hekimliği yaparken saat 11 civarı bir teyze geldi. Onu sedyeye aldık. İleri derecede nefes darlığı var. Yani teyzeyi izlemeye bir dakika dayanamazsınız. Sizin nefesiniz daralır. O kadar sıkıntıya giriyor. Ben sorguladım ailesini ve dediler ki maalesef akciğer kanseri sigaradan dolayı. Hayatımda ilk defa bu kadar yaklaştım. Teyze benim ellerime sarılıyor. Yani önlüğümü falan çekiştirdi sedyeden. Ve sesi çok kısık bir şekilde yalvarıyor. Beni kurtar oğlum diye. Ve ben teyzeye akciğer hani hava girsin, birazcık rahatlasın diye oksijen vereyim diye düşündüm. Ama akciğer kapasitesi bitmiş teyzenin.
Bu arada teyze oksijen mi istiyor, sigara mı istiyor? Ben orada da bir yani sigara
istemiyor. Teyze Allah'tan sigara istemiyor.
Ha, ben ondan korkmuştum.
Yalvarıyor beni bu durumdan kurtar diye ve o teyzenin kurtulma ihtimali o pozisyondan yok. O teyzemizde akciğer kapasitesi tamamen bitmiş. Siz deseniz ki akciğer yollarını açacak preparatlar verelim, nefes darlığı var. O bile işe yaramıyor. Nefes yolu zaten açık ama akciğer yok. Ve ben hiç unutamam o tabloyu. Ellerime sarılıp yalvarmıştı beni ne olur kurtar oğlum diye.
Sonra hepsinden kurtuldum.
Maalesef. Mesela şeyden de bahsedelim, pasif içicilik.
Bu ne demek?
Pasif içici bizzat sigarayı içmeyip içenlerin yanında bulunan kişiler demek. İstatistik olarak araştırılmış yan etkiler açısından şunu net olarak söyleyelim. Pasif içici olarak yani içen bir kişinin yanında 30 dakika bulunan kişi tam bir sigara içmiş kadar etkiye maruz kalıyor.
30 dakika boyunca içerse mi?
Hayır. Mesela siz bir ofiste çalışıyorsunuz. Çok şükür yani yeni önlemlerle artık ofislerde sigara içilmiyor kapalı ortamda ama eskiden mesela bankaya giriyordunuz, bütün herkes duman altı işlem yapılıyordu. Böyle ortamda çalışan binlerce kişi vardı. Bu kişiler içerisinde her 30 dakikada bir sigara içmiş sayılıyordu. Örnek veriyorum, öyle duman altı bir ortamda çalışan bir işçi sigara içmese bile saat 8'den 5'e mesaisi içerisinde, günlük 8 saat içerisinde toplam 16 sigara içmiş kadar etkileniyordu, düşün. Yani bir paket sigara tüketmiş
oluyordu. Hiçbir şey yapmadan.
Evet, hiçbir şey yapmadan. Sadece o ortamda bulunarak. Sigara içen ve evinde çocukları olan insanların bunu düşünmesi gerekir. Çocukları düşünün, yani evdeki eve sinen o sigara dumanı ve evdeki duman haliyle 30 dakika içerisinde çocuğa sirayet ettiği zaman, 30 dakika sürdüğü zaman bu süreç, hele de anne baba içiyorsa,
yani İki koldan çalışıyorlarsa.
Çocuk daha 8 yaşında, 9 yaşında, 2 yaşında bir dal sigara içmiş oluyor.
Peki Abdullah Hocam, şimdi bu çok iç sıkıcı muhabbeti bir ara verelim.
Sormayın, sormayın.
Yani sigara baştan aşağı kötü. Baştan aşağı kötü denecek bir şey yok.
Evet.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programının bu haftaki konu Doktor Abdullah Uçar. Kendisiyle sigara ve sigaranın zararları konusunda bilgi alışverişte bulunuyoruz. Programımızın ilk kısmını burada sonlandırıyoruz Abdullah Hocam. İkinci kısımda görüşmek üzere.
İnşallah efendim.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Sağlık programına hoş geldiniz. Programımızın ikinci kısmındayız. İlk kısmı kaçıran dinleyenlerimiz için Doktor Abdullah Uçar'la sigara ve zararlar üzerine konuşuyor idik. Abdullah Hocam, ilk kısımda demiştik ki sigara tütünden üretilir. Tütün içindeki nikotin özellikle bağımlılık yapmaktan sorumludur. Ancak saf tütün, doğal tütün çok fazla tat vermez, keyif vermez. Katkı maddeleriyle bu hale gelir. Bağımlılığı sağlar ama lezzeti aslında diğerleri verir. Diğerleri de kimyasal dönüşümler, yanma, gaza dönüşme vesaire nedeniyle ağır metallerden, arsenik, benzen, kadmiyum, formaldehit gibi maddelerden bahsettik ve bunların hepsi tek tek belli kanser tipleri ilintilidir dedik. Ama en basitinden mekanizma kolay anlaşılsın diye alınan metaller, ağır metaller, işte zehirler akciğerleri tıkamakta, akciğerde cildi sıkıntısı, solunum sıkıntısı yapmaktadır dedik.
Evet.
Ama özellikle İlk başlardaki birkaç olumlu etkisi benim dikkatimi çekti. Yani hiç sigara içmeyen bir adam birkaç gün, birkaç hafta sigara içse aslında ilk etapta mutlu oluyor. Daha iyi sindirime sahip olur. Daha belki keyfi yerine geliyor. İşte uyanıklığı daha fazla artıyor. Ancak daha sonra bu etkiyi sağlamak için gereken sigara miktarı katlanarak artıyor.
Aynen.
Ve katlanarak artış süreye de yansıdığı zaman kanserojen maddeleri her geçen gün logaritmik olarak artmış şekilde almaya neden oluyor. Birçok kanserin bunlarla ilgisi var demiştik. Akciğer kanserinden bahsettik. %85-90 sigarayla ilişkili demiştik. Bir adam sigara içmiş ortamda 30 dakika kalsa bir tane sigara içmiş gibi oluyor demiştik. Onun dışında sigaranın diğer zararlarından bahsetsek, yaşam süresini evet. kısaltır mı direkt sigara?
Burada ilginç bir bilgiyi hemen sorunuzla ilgili paylaşalım. Yapılan çalışmalara göre sigara içiminin bütün yaş gruplarında ömürden 16 yıl sildiğini biliyoruz.
16 yıl?
16 yıl.
Yani Türkiye'de ortalama yaşam süresi 75-76 yıl.
Evet, 74.
Sigara içenlerde 60 yıl mı yani bu ortalama?
Bu ortalama evet. Yani ömürden 16 yıl siliyor ve hatta 35-69 yaş grubunda ise 22 yıl kısalttığı tespit edilmiş.
Ha yani 15-25 yaş arası içip hidayete ermiş, bırakmış biri o kadar etkilenmiyor yani.
Yani kişi düzenli bir şekilde her gün sigara içen, yaklaşık 1-2 paket tüketen insanlarda maalesef bu ömür ortalaması inanılmaz bir şekilde düşük.
Çok güzel.
Ve şunu söyleyelim. İnsanlar yaptıkları eylemlerin sonuçlarını gördüklerinde bir kötülük görüyorsa uzaklaşıyorlar. Şimdi düşünün ki siz daha 20 yaşında bir genç, 25 yaşında sigarayı içiyor. Nasıl olsa ömrünün sonuna daha çok var. O yüzden bunu hesap etmiyor. Sobaya değdiği zaman eli yandığı için geri çekiyor. Ama burada daha yanması için aradan geçmesi gereken 30 yıl var. Haliyle yaş geliyor belirli bir aşamaya. 60 yaşına geliyor belki.
İşten geçti.
Evet, 75 yaşındaki insanın kapasitesini taşıyor aslında. Yani 80 yaşına gelse aslında 90 yaşında olabilir. Yani o pozisyonda olabilir ama daha kendini yaşlanmış hissediyor.
Yıpranmış.
Tabii ömründen ömür gitmiş oluyor. Onun haricinde mesela biz hep şeyi koruruz. Aman çocuğuma işte radyasyonun etkisi olur, cep telefonunu uzak tutayım. İşte çocuğumu X-ray'den geçirmeyeyim ya da biz işte eşim hamile şeyden geçirmeyeyim. Mesela işte böyle insanlar birçok şeye dikkat ediyorlar. Bu çok güzel bir şey. Halkın farkındalığı açısından aman radyasyon olmasın, aman şu gıdayı almayalım, bunda kimyasal boya var, çocuğun oyuncağında şu boya var. Şunu söyleyelim, sigaradan kaynaklı kanser olma riski bu radyasyondan, kimyasaldan hatta endüstri atıklarından çok çok daha yüksek. Yani sizin çocuğunuzu siz eğer içiyorsanız, yani veli içiyorsa yani çocuğunuzu böyle göstermelik korumalar, bunlar çok anlamsız hale geliyor. Sizin onun yanında sigara içmeniz onu bir radyasyona maruz bırakmaktan çok kat kat daha fazla bir etkiye maruz bırakıyor. İlişkilendirirsek bazı hastalıklarla akciğerden bahsetmiştik. Bağırsak kanseriyle bile %12 ilişkisi var. Yani bağırsak kanseri olanların %12'sinde sigara öyküsü var. Ve onun haricinde de şunu söyleyelim. Mesela sigara içenler arasında %30'a varan depresyon görülüyor.
Psikiyatriyi de bozuyor
ha? Evet, maalesef.
Aslında iyi geliyormuş gibi gözüküyor.
İşte bu
başlangıçta.
Maalesef o 1-2 gün bütün yıllara mal oluyor. Yani ve maalesef biz burada çok özetliyoruz. Yani sayfalar dolusu kitaplar var bununla ilgili. Ben çok da hani özet şeyler sunmaya çalışıyorum vaktimiz kısıtlı olduğundan dolayı. Yoksa bunun psikolojik boyutu var, tüm sistemleri etkiliyor. Tek tek incelenebilir, hepsinin çalışması var. Sadece vurucu olması açısından bunları söylüyoruz. %30'dan kastımız her 3 sigara içicisinden birisinin yani ömründe bir depresyon atağı geçirmesi. Depresyon o geçirsin ne olacak, adam üzülür biraz sonra düzelir. Depresyon dediğimiz şey insanı intiharlara götürebilecek bir şey. Bütün iş yaşamını, hayat kalitesini, her şeyi etkileyen bir şey. Her şeyin sonucu var. Yoksa yani grip gibi öyle bir hafta depresyona girdim çıktım. Bundan bahsetmiyoruz. Yani bunlar majör depresyon ataklarından bahsediyoruz. Haliyle birçok etkisi var. Şimdi şunu diyenler olabilir. İçersek ne olur kardeşim? Sigaradan kim ölmüş? Kim ölmüş? Ne olacağını söyleyelim. Sizin eğer ömür boyunca bir mesane kanseri olma riskiniz varsa bu risk iki katına çıkar. Prostat kanseri olma riskiniz varsa ki herkes bir risk taşır, bu iki katına çıkar. Pankreas kanseri olmanız riskiniz iki katına çıkar. Kalp hastası olma riskiniz üç katına çıkar. Kısırlık 10 kat riski artar. Of. 10 kat. Gırtlak kanseri olma riskiniz 16 kat artar. Kokain kullanma riskiniz de 22 kat artar.
Yani kendi bir zarar, bir diğer zararlar da ortak ediyor işe.
İnanılmaz. Yani bunları biz şunun için söylüyoruz. Hepsi araştırmalara binaen sunduğumuz rakamlar. Haliyle sizin örnek veriyorum. Bir tanesinden örnek verelim. Sizin anne babanızda kalp hastalığı öyküsü var. Sizin de genetik bir yükünüz var. Genetik olarak size aktarılmış. Siz de kalp hastası olabilirsiniz. Ne kadar bir ihtimal? Sizin 50 yaşınıza kadar kalp hastası olma ihtimaliniz diyelim ki %10 olsun. Şimdi siz %10 ihtimalle hasta olacakken %30 ihtimalle artık hasta olacaksınız. Yani bu artık çok daha olası, çok daha büyük bir ihtimalle olacaksınız. Hele de mesela gırtlak kanseri olma riski. Diyelim sizin riskiniz, siz ömür boyu %5 ihtimalle gırtlak kanseri olacaksınız. Eğer sigara içiyorsanız %80 ihtimalle olacaksınız.
Çok fena.
Çok yüksek rakamlar maalesef.
E peki kim kandırıyor bizi? Niye böyle yapıyoruz Abdullah Hocam? Kendimizi mi kandırıyoruz?
Kendimizi kandırıyoruz. Şöyle diyoruz biz. Çayla kahve sigarasız olmaz şimdi.
Ben çok içerim oluyorum.
Yemekten sonra şart kesin. Hazmettiriyor.
Hazmettiriyor ama o doğru. Muskolik reseptörlerden maalesef öyle bir katkısı var. Yani çok sindirim problemi yaşayanlara tavsiye ediyorum değiliz ama bu.
Mesela öfkemi yatıştırıyor diyor. Yani doğru, öfkeni yatıştırıyor. Çünkü şundan dolayı vücut daha öfkeli bir formata geçmiş. Yoksunluk bu. Yoksunluk sendromundan dolayı...
Ha şu adamı döveceğim ve sigarayı döveyim bari mi diyor, ne oluyor?
Hayır, şöyle sigaraya vücut bağımlılık geliştirdiği için vücut yoksunluk sendromuna giriyor. Yani normalde mutlu olan bir insan sigarayı içmemiş, üstünden birkaç gün geçmiş diyelim. Yani normalde 24 saati çok geçirmez içenler. 24 saat geçmiş, yoksunluğa giriyor, geriliyor, strese giriyor, öfkeleniyor. Şimdi sigarayı da içince diyor ki öfkemi yatıştırıyor. Aslında sigaranın kendisi öfkeye sebep olmuş oluyor uzun dönemde yoksunluk sendromuyla. Haliyle sadece yaptığı şeyi işte 2 saatliğine sizi sakinleştiriyor güya. Yani bunu da bir fayda olarak
olsa maalesef... Olsa da adam gider dövmezsiniz mesela bir tane faydalı tarafı
var. Yani.
Peki bağımlılık yapan nikotin mi şimdi burada?
Evet, nikotin çok hızlı bağımlılık yapıyor. Mekanizmasından kısaca ben bahsedeyim. Buyurun. Belki ilgilenen dinleyicilerimiz olur. Vücutta bütün sinir sistemimizdeki sinirler arasındaki iletişim bir maddeyle olur, asetilkolin. Şimdi asetilkolin bizim vücudumuzda bir denge içerisinde. Biz nikotin aldığımız zaman asetilkolin gibi davranıp bütün sinirlerimizi uyarmaya başlıyor. Özellikle bağımlılık yapan merkezlerdeki sinirleri ileri boyutta uyarıyor. Vücut fazla uyarıya maruz kaldığı için moleküler düzeyde hemen diğer reseptörlerini aşağı indiriyor. Diyor ki ha tamam yani burada yüksek bir doz var, ben buna adapte olayım ve asetilkolin reseptörlerini azaltıyor. Şimdi siz sigarayı içtiniz. O aradan 2 saat geçti. Nikotin çekildi, vücut nikotini attı. Şimdi hem sinirlerin alıcıları azalmış hem de ortada nikotin yok. Vücut bir bitkinliğe girmeye başlıyor. Yorgun, halsiz, öksüren.
Hemen bir daha içelim.
Hemen bir daha içmek istiyorsunuz. Çünkü hemen onu arıyorsunuz. Hatta şunu söyleyelim. Bir tane daha içeyim ama aynı dozda da değil. 2 tane birden içmeye başlıyor. Bağımlılığın tam tarifi de
kan
bu.
Kan topu gibi gidiyor.
Giderek artan bir grafik izliyor bu. Yani ben bir tane içeyim. 3-5 saat sonra bir daha içerim. Öyle olmuyor. Şunu söyleyelim. Bir paket sigaranın içerisinde 20 tane dal var. Kişi günde 2 paket içtiğinde 40 tane sigara içmiş oluyor. 24 saatte 40 sigara ne yapar? Yaklaşık yarım saatte bir sigara yapar. Bırakın daha...
Uykuda içmiyordur muhtemelen o zaman. Saatte içe geliyor.
Tabii. Bu ne demek? Kişi yaklaşık 20 dakikada bir, 15 dakikada bir sigara yakıyor demek. Ki nikotinin etkisi zaten 2 saat sürüyor. Vücut nikotini atmak için 2 saat uğraşıyor.
Ne kadar mesela bir sigara içerse ne kadar zamanı mutlu oluyor? Bunun bir başlangıç süresi var mı?
Şöyle söyleyelim. Nikotinin vücuttaki yarılanma süresi 2 saat.
Yani o etkinin bitişi, başlangıcı ne kadar?
Başlangıç olarak kastınız ne?
Yani beyin ne zaman algılıyor nikotin aldığını?
Şöyle söyleyelim. 10 saniye içerisinde nikotin beyne geliyor.
10 saniyede hafif bir mutluluk var yine. Sonra giderek kısalan aralarla bitiyor.
Aynen öyle. Ve vücudun bunu tamamen atması 2 saati buluyor. Yalnız bu çok hızlı bir süre. Yani nefes yoluyla aldığınız sigara, yani damardan versek anca o hızla gider zaten. Sanki damardan zerk etmişçesine beyne doğrudan ulaşıyor ve bağımlılık mekanizmasını doğrudan ortaya çıkarıyor. Haliyle çok tehlikeli olmasının sebeplerinden biri de bu zaten. Doğrudan beyne ulaşması.
Peki rakamlar ne yaptı hocam? Yani Türkiye'de kaç kişi sigara içiyor aşağı yukarı biliniyor mu? Ne kadar içiyor?
Şimdi ben yine rakamlardan bahsedeceğim. Canımız sıkılacak biraz ama bunları
ama
bilmekte...
Ama daha kolay anlaşılır böyle olunca evet. Yani en azından.
Yani bunları bilmekte fayda var. Çünkü ne olacak canım? Yani sigara içiyor herkes. Sanki kimse ölmüyormuş. Herkes güllük gülistanlık yaşıyormuş. Dolmuş şoförü bir tane içiyor. Sokaktaki işte büfedeki adam da içiyor. Hepsi ne güzel mutlular. Böyle bir ortam varmış gibi duruyor. Biz böyle olmadığını düşünüyoruz. Çünkü ortaya çıkan rakamlar bizi korkutuyor. Şöyle söyleyelim. Mesela Türkiye kişi başına içilen sigara konusunda dünyada 30. sırada.
Dünyada 30.
Toplam sigara miktarından bahsetmiyoruz. Kişi başına düşen sigara miktarından bahsediyoruz. Kişi başına Türkiye'de yıllık 1500 sigara düşüyor.
1500 ile 700 kaç paket oluyor o zaman?
Yani düşünün.
75 paket.
20 evet. Bir kişi başına ve tüm nüfustan bahsediyoruz.
Ha, sadece içmeyenler, içenlere bölüşecek.
Tabii. Falan. Sadece içenlerden bahsetmiyoruz. Yani çok yüksek oranlar. Mesela dünyada ne kadar içiliyor sigara? Dünya nüfusunun 1/4'ü sigara kullanıyor hocam. İçenlerin yarısından çoğu maalesef 18 yaşının altında başlıyorlar.
Yarıdan ha başlıyorlar.
Evet, peki. Başlangıç yaşı 18'in altı. Ülkemize dair bir şey söyleyelim. Maalesef 13-15 yaş grubunda %10
yani
genç içiyor.
Yani 13-15 nasıl ulaşıyor hocam?
Bu programı dinleyenler arasında da yani belki daha düşüktür oran ama çevrelerinde gördükleri her 10 gençten bir tanesi daha 13-15 yaştan bahsediyoruz. Yetişkin yaş değil. Maalesef sigara kullanıyor. 17 yaşına geldiğinde bu kaçak köçek içenler artık her gün sigara içmeye başlıyorlar. Bu işin başlama
özellik ve mali özellikleri
tam başlama yaşı 17. Ve şimdi şu rakamı zikredelim. Dünyada sigara sebebiyle her yıl ölen insan sayısı sizce kaçtır?
Ne kadardır?
6 milyon insan ölüyor hocam.
6 milyon.
Evet. Bir yılda ölen toplam insan sayısı sigara ve sigarayla ilintili.
Bunu güne vursak kaç kişi olur hesaplamıştık?
Bunu güne vururduk. Ne eder diye. Günde dünyada 13 bin kişi ölüyor.
Günde 13 bin.
13 bin. Saniyeye vuralım hocam. Yani şunu söyleyeyim. 6 saniyede bir kişi ölüyor.
Dakikada 12.
Şöyle özetleyelim. Biz bu radyo programını yaparken başlangıçtan bitiş zamanına kadar dünya üzerinde şu anda reel rakamdan bahsediyorum. Bunlar sadece kağıt üstündeki rakamlar değil. Gerçek rakamlar. Biz radyo programını bitirdiğimizde dünyada 400 kişi sigara sebebiyle bir yerlerde ölmüş olacak. İyi. Bu inanılmaz bir rakam. 2008 yılında Türkiye'de 16 milyon tane tütün kullanıcısı var hocam.
16 milyon kişi içiyor. 1/4 neredeyse. Evet, %1.
Evet, yani şu anda çok şükür rakamlarda biraz gerileme var. Ondan da bahsedeceğim. Türkiye'deki maalesef yüzde de rakam da yüksek. Her yıl 100 bin kişi maalesef kaybediliyor Türkiye'de.
Yani o zaman tütüne başlamayı şu anda sıfırlasak aşağı yukarı 160 sene sürecek bu önerilmesi.
Aynen öyle. Yani çok yüksek rakamlar. İçenlerin ama yarısı bırakmayı düşünüyor. Yani yapılan istatistiğe göre.
Kaçı bırakabiliyor? Eğitim seviyesi düştükçe sigara kullanımı da artıyor
maalesef,
herhalde.
Maalesef. İstatistiklere göre işçilerde ve işsizlerde en yüksek rakamlara ulaşıyor sigara. Dünya Sağlık Örgütü sigarayla bağlantılı hastalıklar nedeniyle bu 1950 ile 2000 yıl arasındaki rakamı açıkladı. Hocam 60 milyon insan ölüyor. 50 yıl içerisinde sigarayla bağlantılı hastalıklar sebebiyle. Haliyle bunun, bu rakamın 2. Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısından fazla olduğunu da hatırlatalım. Dünyanın tarihine geçmiştir. İşte 2. Dünya Savaşı
şöyle 50, kanlıdır
böyle. 50 milyon insan öldü bildiğimiz kadarıyla. Biz 60 milyondan bahsediyoruz. Uzun dönemde ölmüşler ama sanki hiç gözümüze batmıyor. Birden öldükleri zaman o zaman çok büyük bir hadise olmuş oluyor. Aynen öyle. Mesela ilginç bir şey paylaşalım. Tıp fakültesi öğrencileri ne yapıyorlar? Mesela tıp fakültesi öğrencileri arasında bir araştırma yapılmış. Acaba onlar içiyorlar mı? Ne yapıyorlar? Mesela tıbbiyedeki öğrencilerin %40'ı erkeklerin içiyor. Bayağı büyük bir rakam ve şunu da şerh edelim, şerh düşelim. Bu anketin yapıldığı öğrenciler birinci sınıftaki öğrenciler.
Sen artık efkarlanırlar diyorsun.
Yani 6. sınıfa geldiklerinde artık ben o araştırmayı araştırmak istemedim. Yani öyle bir araştırma var mı görmek istemedim. Ve maalesef bayanların da %6'sı sigara içiyor. Mesela mesleğe başladıktan sonra pratisyen hekimlerin 5'te biri, uzmanların da 8'de biri kullanıyor. Hemşirelerdeki oran 3'te 1'e yakın. Günde 16 daldan fazla içiliyor. Maalesef bir pakete yakın. Bırakmayı deneyenlerin hocam 10'da 1'i bırakıyor.
Yani budur.
Yani reel rakam maalesef bu. Yarısı deniyor, yani düşünüyor bırakmayı ve 10'da 1'i bırakabiliyor. Erkeklerde kadınların 3 katı. Yani erkekler çok daha riske maruz kalıyorlar. 5 sigara birim bağımlısından bir tanesi her gün içen içici. Yani kronik içici onlar.
Onlara mı diyoruz? Yani her gün içen adama mı sigara tiryakisi diyoruz?
Sigara tiryakisi şuna denir. Sigara içmediği zaman yoksunluk belirtisi ortaya çıkan kişilere diyoruz.
Eli ayağı titreyen, aktif fikirli.
Evet, şey artık diyor. Strese giren, konsantrasyonu bozulan, sinirlenen. Bunlar yoksunluk belirtileri. Mesela bir istatistik paylaşmak istiyorum. İstanbul'da yapılan bir araştırmaya göre rastgele anket yapılıyor. Sokakta işte insanlara soruyorlar. Siz sigara içtiniz mi, hiç temas ettiniz mi? Rakam çok ilginç. %77 insan ömründe bir kez sigarayı test etmiş.
Tadına bakmış.
Evet, yani. Bir kere çekmiş. Yani bu ne demek oluyor? Kendi çevremizde yaşayan insanlardan her 10 kişiden 8'i çok yüksek bir oranda sigaraya maruz kalacak. Çok biz önemli. Çevremizi bile kendimizi koruyalım, çevremizi koruyalım. Yani inanılmaz bir sanki Niagara şelalesindeyiz, ıslanmasın diye uğraşıyoruz üstümüz. Yani bunun gibi bir şey bu, yüksek rakamlar.
Peki son yıllarda bir sürü tedbir alındı Abdullah Hocam, azalma var mı sayılarda?
Sayılarda çok şükür yani azalma var. Çok ciddi oranda
şöyle
değil.
Şöyle diyeyim, artmaması aslında büyük kâr burada da.
Evet, yani çok yüksek oranda değil azalmalar ama Dünya Sağlık Örgütü eliyle ilk dünyada 2003 yılında, Türkiye'de de 2006 yılında programlar başlatılıyor. Tütün kontrol programları. 2008 yılında tütün bırakmaya dair program başlıyor. 2012 yılında da sonuçlar kıyaslanmış. Mesela 2008 yılıyla 2012 yılı arasında Türkiye'de yapılan bu işte TV'lerde, radyolarda, çeşitli görsel medyada, yazılı medyada sigara karşıtı reklamlar ve kampanyalar vesilesiyle...
Onlardan ziyade hocam bence yasaklamalardan fayda gördük.
Yasakların da etkisi var. Yani o da araştırılmış. Mesela tütün kullanımı 15 yaş üzerinde %31'den %27'ye gerilemiş.
Çok güzel. 4 kişi kurtardık.
Evet. Yani 100 kişiden 4'ünü kurtarmışız. Erkeklerde mesela %47'den %41'e gerilemiş. Kadınlarda yine %15'ten %13'e gerilemiş. Bu 10 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma. Mesela şunu da söyleyelim, yani araştırmaya katılanlar, yani içen kişiler, sigara içenler, her 10 kişiden 9'u bu reklam ve kampanyalardan rahatsız değil, yapılsın diyor yani. Sigara olmasın. Yani
İçenler de şikayetçi.
Evet, yani içen kişiler bizzat %90 oranında diyorlar ki evet evet bu kampanyalar olsun, insanlar sigara içmesin diyorlar. Ve totalde netice rakamı söyleyelim. Türkiye'de çok şükür 4 yıl içerisinde 2008 ile 2012 yıllar arasında %13'lük bir düşüş sağlanmış.
Başarılarımızın devamını dileriz.
İnşallah, inşallah. Yani %13 büyük bir rakam bizim için istatistik manada. 10 kişiden birini kurtarmış oluyorsunuz.
Çok şükür.
Yani bu bizim için önemli bir şey.
Peki nasıl bırakabiliriz Abdullah Hocam? Hani bırakalım dedik bu kadar ama.
Evet. Şimdi sigarayı bırakmak için ne yapabiliriz? Öncelikle şunu söyleyelim. Dün kendim de bizzat sigara içmiyorum ama test etmek için...
Bir tane içtim.
Yok. Alo 171 hattını aradım. Sigarayı bıraktırma hattıdır efendim. Bakanlığın oluşturduğu bir hat. Ve tütün kontrol programı çerçevesinde hazırlanmış bir hat.
Telesekreter mi çıkıyor, canlı biri mi çıkıyor karşınıza?
Müşteri hizmetleri yetkilisi gibi böyle bir abla çıkıyor. Hoş geldiniz, merhabalar, işte buyurun diyor. Siz de diyorsunuz ki ben triyakiyim kardeşim. Bırakmak istiyorum ve bırakamıyorum. Kaç kere denedim vesaire. Onlar size gayet de sağ olsunlar. Böyle asık suratlı devlet dairesi gibi davranmıyorlar. Yani gayet sıcak bir şekilde ne zaman başlıyordunuz, işte ne kadar zamandır kullanıyorsunuz, bırakmak istiyor musunuz? Yani bu soruları soruyorlar ve şu da oluyor. Aradık ne oldu? Ne yapıyorlar
ne
yani?
Ne oldu aradığında ne oldu?
Ne oldu? Şöyle oluyor, size hemen bir anket yapıyorlar. Yaklaşık 8 sorudan oluşan. Siz eğer hafif bağımlı mısınız, ağır bağımlı mısınız bunu tespit ediyorlar. Eğer hafif bağımlıysanız size diyorlar ki sizi şu periyotlarda arayacağız. Ve o gün işte kaç sigara kullandınız mı, azalttınız mı, bir sonraki hedefiniz ne, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Psikolojik destek veriliyor. Bakanlıktan kişi aranıyor yani daha sonraki günlerde. Eğer ağır bağımlıysanız hem psikolojik destek veriliyor hem de sizi hastanelerin sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriyorlar. Hastanelerdeki bu polikliniklerde tıbbi yardım da alabiliyorsunuz. Tıbbi yardımdan kastımız, isim veremeyiz ama bazı tıbbi malzeme, yani ilaç gibi diyelim, kullanılabilecek ürünler var.
Sigara bırakmak
için kullanılan birkaç tane doktor tavsiyesiyle birlikte onları da bir destek unsuru olarak kullanıyorsunuz. Ve sigarayı bırakmak hani daha kolaylaşıyor sizin için.
Peki bırakınca ne oluyor? Hemen rahatlıyor muyuz? Bütün dertler düzeliyor mu?
Bıraktıktan sonra vücutta ne oluyor? Ondan bahsedelim. Bir iyilerinden bahsedelim, bir de kötülerinden bahsedelim. 20 dakika sonra nabzımız normale dönüyor. 8 saat sonra oksijenimiz normale dönüyor. 24 saat sonra karbon monoksit, vücudumuzdaki zehirli gaz atılıyor. 12 hafta sonra tansiyon normale dönüyor. 6 ay sonra akciğer kapasitesi %10 artıyor.
6 ayda %10'ymiş. Burada az oldu aklıma.
Aslında çok iyi bir rakam. Çok şükür geri dönüyor. Yani akciğer kendini tamir edebiliyor. 12 ay sonra kalp hastalığı oranı %50 azalıyor mesela. Ve 15 yıl sonra kalp krizi riskiniz sanki içmemiş gibi oluyor.
15 yıl.
Evet. Yani 15 yıl sonra
bunun
ancak...
Bunun sigaraya başlamamak
yani 15 yıl beklememek için, tekrar hani sağlığa erişmek için bırakacaksınız. Aradan 15 yıl geçecek. Siz ancak sanki içmemiş gibi olacaksınız. Sadece bunu da kalp hastalığı açısından söylüyoruz.
Yoksa, kanser olmazsanız eğer.
Yani evet, onlar olmazsa. Şimdi bir tereddüt var içenler arasında. Belki dinleyicilerimiz arasında da vardır. Ya acaba sigarayı bırakırsam şişmanlar mıyım? Bana neler olur?
Aman şişmanlayayım, bir şey olmaz.
Neler yaşarım? Ben bırakmayı denedim ama işte başıma bir bin türlü iş geldi. Şimdi şöyle söyleyelim. Sigarayı bırakma döneminde öfke, bunaltı, maddeyi tekrar arama davranışı, yoğunlaşma güçlüğü, huzursuzluk, sabırsızlık, iştahta artma, açlık hissi olur. Bunlar olacaktır. Yalnız şunu söyleyelim. Bir hafta sabretsinler. Bir hafta boyunca tam sabretmeleri durumunda bu his giderek azalmaya başlıyor. Yalnız şunu da söyleyelim. Siz bir haftadır sabreden adamın yanında tutup sigara içerseniz ya da öyle bir o kişi öyle bir ortama giderse ya diyor zaten azaltarak gideyim ben. Ben bir haftadır zaten işte içmiyorum. Olsun, bir daldan ne olacak? O bir dal çok tehlikeli. Bir dalı aldığınız zaman vücut artık tekrar başlıyor mekanizma sıfırdan ve öğrenilmiş çaresizliğe giriyor vücut. Yok, ben bu sigarayı işte bırakamam. Denedim, kaç kere olmadı. Haliyle 24 saat içerisinde vücuttaki bağımlılık mekanizması kırılmaya başlıyor ve o bir haftanın içerisindeki bu etkiler artık giderek azalmaya başlıyor ve 6 ay içerisinde de eğer başarırlarsa
normal insan oluyorlar tekrar.
Normal insan oluyorlar ama şu risk her zaman için bulunuyor. Onu da söyleyelim. Sigaranın tadına bakmış olduğu için ve o ilk o keyifli dönemi yaşadığı için maalesef beyninde o virüs hala dolaşıyor. Yani bir gün yani bir sigara olsa yine içerim diyor kişi. İsterse üzerinden 20 yıl geçsin. Aman dikkat diyoruz. Kişiler kendilerini içmekten ziyade benim bir arkadaşım var içiyor, ben ona yardım ediyordum. Ama maalesef işte ben de öyle başladım. Dikkat edelim.
Şimdi o esir içiyor, ben sigara içiyorum.
Evet, yani arkadaşlarımızdan içenler varsa rehberlik edelim, yönlendirelim. Ama destek oluyorum diye de Biz de o ateşin içerisine düşmeyelim.
Eskiler boşuna dememiş, hal sarıydır kişiden kişiye temas eder diye.
Evet.
Salihlerle, sadıklarla beraber olmak bahsi de var. Doğru. Radyomuzda sık anlatılır.
Ben de aynı şeye çıktık sizinle, tam onu söyleyecektim. Korunmak için ne yapalım diye soracak olursak şunu söyleyelim. Maalesef başlangıç yaşından bahsettik. 13-15 yaşlardan bahsettik. İyi arkadaşlar edinsin gençlerimiz. Anne babalar çocuklarıyla ilgilensinler, ilgisiz bırakmasınlar. Çünkü birçok genç kendi saygınlığını elde etmek. Biz de büyüdük. Biz de büyük bir adamız. Büyüklerin hareketlerini sergiliyoruz mahiyetinde. Ciddi işler yapıyoruz. Bu şekilde sigaraya başlıyorlar. Aile ilişkilerinde problemli olanlarda başlangıçların daha fazla olduğu görülmüş. Ve şunu söyleyelim özetle.
Buyurun.
Bizden bir dille. Salihlerle birlikte olalım. Salihlerle birlikte ol diyor Allah Kur'an'da. Bence bunu boşuna söylemiyor. Allah zaten hiçbir şeyi boşuna
Tabii
söylemez.
Ki.
Salihlerle çünkü birlikte olmak insanı onlar nasılsa öyle yapar. Ama siz gidip şimdi günde 3 paket içen insanlarla gününüzü geçiriyorsanız istatistik olarak da sabittir. Yani sigaraya başlama olasılığınız çok yüksek.
Bulaşacaktır alışkanlık.
Yani kusura bakmasın hani öyle yapanlar. Ya yapacak bir şey yok. Yani bu da bir seçim olmuş oluyor aslında.
Peki çok teşekkür ederiz Abdullah Hocam.
Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
Konuyu ancak bu kadar derleyip toplardık diyorsunuz.
Evet.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki program konuğumuz Doktor Abdullah Uçar idi. Kendisi de sigaranın zararlarını konuştuk. Hani sigara ve zararı deyince saatlerce konuşulur doğal olarak ama
evet.
En azından böyle bence birkaç tane pratik şey olarak şundan kaldı Abdullah Hocam. Bir, bu sigarada işte ilk bölümde dediğimiz gibi ilk kullanımda birkaç gün boyunca bir keyif oluşturabilir, bir rahatlama oluşturabilir ancak bu çok kısa sürecektir. Birkaç gündeki keyif uğruna ömür boyu ziyan etmeye gerek yoktur. Sigara içerseniz şöyle hastalıklara yakalanırsınız, zarar olur demiyoruz. Sigarayla ilişkisi gösterilmemiş hastalık neredeyse yoktur. Başınıza gelecek dertlerin haddi hesabı yoktur. Ve yaklaşık olarak bu programın sürdüğü 40-45 dakika içerisinde dünya üzerinde 400-452 sigaradan öldü diyelim. Gerisini siz anlarsınız zaten.
Bir şey daha ekleyeyim.
Buyurun.
Sigaranın önlenmesi kampanyalarında TV ve radyoların etkisi %92 olarak görülmüş araştırmalara göre.
Allah Allah.
O yüzden İyiymiş. Erkam Radyo'ya da bu konuya eğildiği için teşekkür ediyoruz.
Daha da duyarlı olalım hatta. Daha kurucu, daha çarpıcı reklamlar yapalım inşallah.
İnşallah efendim.
Peki çok teşekkür ediyoruz. Abdullah Hocam, bir başka programda tekrar misafir etmek isteriz.
Allah razı
olsun. Kalın sağlıcakla.